Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Esvan 1403, Hicri Kameri 18 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 19 Mart 2025 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Ramazan ayı özel programı, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları podcast'i ve İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Bugün Hicri Şemsi 29 Esvent, İran'da petrolün millileştirilmesi yıl dönümüdür. Cumhurbaşkanı Pezeşkan, İmam Ali Rahman'ın Nevruz'unu kutladı. İsrail'in Gazze şeridinin güneyine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 10 kişi şehit oldu. Ensarullah lideri Siyonist düşmana karşı önlemlerimizi yoğunlaştıracağız dedi. Muktada Sadr, Siyonist birliklerin Irak sınırına yaklaştığı konusunda uyarıda bulundu. Ve Amerika, Yemen topraklarındaki hava saldırılarına yeniden başladı. Şimdi haberler. Bugün Hicri Şemsi 29 Esvent, 19 Mart Çarşamba, İran petrol endüstrisinin millileştirilmesinin yıl dönümüdür. Bundan 74 yıl önce böyle bir günde İran'ın siyasi tarihinde bir dönüm noktası yaşandı. İran petrol sanayinin millileştirilmesi, tarihi bir ayaklanmanın ve zorlu bir çatışmalı mücadelenin sonucuydu. İran petrol endüstrisinin millileştirme planı, İran parlamentosundaki petrol komisyonu üyelerinin önerisiyle 20 Mart 1951'de onaylandı ve böylece İran petrolü resmen millileştirildi. Gergin bir siyasi dönemin ardından İran petrol sanayisinin millileştirilmesiyle İngiltere, İran petrol endüstrisinin kontrolünü kaybetti ve bu da İngilizlerin bölgeden kademeli olarak çekilmesine yol açtı. İran petrol sanayisinin millileştirilmesi, Batı Asya bölgesindeki siyasi gelişmelerin tarihinde bir dönüm noktası oldu. Cemal Abdülnasır liderliğindeki Mısır'daki Süveyş kanalının millileştirilmesi de İran'ın petrol sanayisinin millileştirilmesi model alınarak yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman'ı tarihi Nevruz Bayramı'nın gelişi dolayısıyla bir mesajla tebrik etti. İsna'ya göre mesajda şu ifadeler yer aldı. Ekselansları ve sevgili Tacikistan Cumhuriyeti halkını doğanın yeniden doğuşu ve iyi bir geleceğe dair umut zamanı olan tarihi Nevruz Bayramı'nın gelişi ve Hicri 1404 yılının başlaması dolayısıyla içtenlikle kutluyorum. İlkbahar, doğanın denge noktası, nezaketin, empatinin ve tazeliğin kaynağıdır. Yeni yılda ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerde ve halklarımızın yaşam koşullarında kayda değer bir dönüşüme tanıklık edeceğimizi umuyorum. Yüce Allah'tan kendinize sağlık ve başarı, Tacikistan Cumhuriyeti halkına esenlik ve mutluluğu, Nevruz medeniyeti ülkeleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin daha da gelişmesini diliyorum. Pakistan'ın Lahor kentindeki İran İslam Cumhuriyeti Kültür Evi'nde Fars şiiri ve edebiyatı konulu bir seminer düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Lahor'daki kültür evinde Farsça öğrenciler, Farsça hocalar ve bu alanda ilgi duyanların katılımıyla Fars şiiri ve edebiyatı konulu bir seminer düzenlendi. Pars Today'in haberine göre seminerde konuşmacılar Fars şiiri ve edebiyatındaki en ünlü İranlı kadın şair Pervin Etesami'nin rolü ve konumunu ele alırken öğrenciler de Pervin'in şiirlerini coşkuyla okuyup Orduca anlamlarını anlattılar. Lahur'daki İran İslam Cumhuriyeti Kültür Evi Başkanı Asker Mas'udi konuşmasında Pervin Etesami'nin kendine özgü edebi üslubuna değinerek şöyle konuştu. Pervin'in şiirleri çoğunlukla tartışma ve soru-cevap tarzında yazılmıştır. Şiirlerinde 70'ten fazla tartışma örneği bulunmaktadır. Bu özelliği Fars şairleri arasında ona özel bir yer kazandırmıştır. Bir diğer haberimiz ise İran İslam Cumhuriyeti Kültür Evi'nin Ravelpendi'deki haftalık toplantıları kapsamında İranlı şair Hekim Nizami Gencevi'yi anma amacıyla bir toplantı düzenlenmesi oldu. Ravelpendi'deki İran Kültür Evi Başkanı Mehdi Tahiri, Nizami Gencevi'nin şiirleri ve geçmişi hakkında şu değerlendirmelerde bulundu. Nizami, sadece aşkın ve sevginin güzelliğini dile getirmekle kalmamış, aynı zamanda şiirlerini felsefi derinlik ve basirette kasmıştır. Haber kaynakları, İsrail rejiminin Filistinli mülteci çadırlarına yönelik hava ve topçu saldırılarında 10 kişinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. İran'ın Filistin medyasından çarşamba sabahı yer alan haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un güneybatısındaki Faşferş bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 5 kişi de yaralandı. Han Yunus'un kuzeyindeki yerinden edilmiş kişilerin çadırlarının bombalanması sonucu da iki kişi şehit olurken 3 kişi de yaralandı. Han Yunus'un batısındaki Abedin Caddesi'ndeki bir çadıra düzenlenen saldırıda da 4 Filistinli vatandaş şehit oldu. Refah'ın kuzeyindeki sanayi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda da 2 şehit verildi. İsrail savaş uçakları bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Filistinli mülteci çadırlarını bombaladı. Yemen Ensarullah Hareketi lideri, Amerika ve Siyonist rejim aynı madalyonun iki yüzüdür ve dünyada eşi benzeri görmemiş korkunç suçlarla dolu bir sicile sahiptir, dedi. Ensarullah lideri, Yemenlilerin Siyonist düşmana karşı artan tedbirlere devam edeceği ve Filistin halkına yalnız değilsiniz mesajı verdi. El Alemin haberine göre Yemen Ensarullah lideri Seyyid Abdülmelik El-Husi, Siyonist rejim kötülüğün kaynağı ve İslam ümmeti için bir tehlikedir, dedi. Husi, şeytani ve suçlu Siyonist düşman Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırım yapmak için saldırganlığını yeniden başlattı, dedi ve şöyle devam etti. Siyonist düşman ateşkes anlaşmasını ve ablukanın sona ermesini ihlal etti. Ayrıca 2 haftadır Gazze'ye yardımların girmesini engelliyor. Husi, Siyonist düşman ateşkes anlaşmasını ve ablukanın sona ermesini ihlal etti. Ayrıca 2 haftadır Gazze'ye yardımların girmesini engelliyor. Yemen Ensarullah Hareketi lideri şöyle devam etti. Siyonist düşman Amerika'nın tavsiyesiyle Gazze halkına karşı soykırımı yeniden başlattı. Zeyd el-Husi, Siyonist düşman ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamadan ve ateşkesin ikinci aşamasına başlamadan esir kozunu kullanmaya çalışıyor dedi. Maalesef Arap hükümetleri ve birçok İslam ülkesi Siyonist düşmanla siyasi ve ekonomik ilişkileri kesmek için hiçbir şey yapmıyor diyen El-Husi, Müslümanların Filistin'e yardım etme konusundaki dini bir sorumluluğu var dedi. Seyyid El-Husi şunları ekledi. Siyonist düşman ekonomik alanda Türkiye'yi, Mısır'ı, Ürdün'ü, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Suudi Arabistan'ı kullanıyor. Dolayısıyla bu rejime karşı ekonomik yaptırımlar uygulamak bu ülkelerin görevidir. Siyonist rejimin iki aşırıcı yetkilisi rejimin Gazze şeridine yönelik vahşi saldırılarının yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı. İsrail rejiminin istifa eden İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile İsrail rejiminin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik yeniden vahşi saldırılarını memnuniyetle karşılayarak bunu ahlaki ve doğru bir eylem olarak nitelendirdiler. Pars Today'in haberine göre Ben-Gvir, Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yaygınlaştırmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Aynı zamanda İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Gazze operasyonu bugüne kadar yaşananlardan farklı görünüyor ve zafere ulaşmak için çalışmalarımıza kuvvetle devam etmeliyiz dedi. Birkaç saat önce İsrail'in Kanal 12 televizyonu Başbakan Benjamin Netanyahu'nun bu hafta İsrail İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i kabineye geri getirmek istediğini bildirdi. Bu kanal dün Ben-Gvir ile yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ve Netanyahu'nun onu bu hafta yeniden kabineye girmeye istekli olduğunu duyurdu. Siyonist rejim İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin konuşan İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dani Danon, savaşa geri dönülmesi gerektiğini ve Gazze'de barışın sağlanmayacağını vurguladı. Birleşmiş Milletler'deki İsrail Büyükelçisi, Güvenlik Konseyi'nin Gazze Savaşı ile ilgili acil toplantı yapma kararına atıfta bulunarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi her gün toplansa bile tüm esirleri serbest bırakıp evlerine getirene kadar savaşmayı bırakmayacağız vurgusunu yaptı. Öte yandan eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Siyonist muhalif kanadın lideri Yair Golan ise Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ağır saldırıda bulunarak Netanyahu'nun esirler ve Siyonist askerleri kendi bekası için oyun kağıdı olarak kullandığını ve bu rejimi yozlaşmış ve tehlikeli Netanyahu'dan kurtulmak için işgal altındaki topraklarda yaygın protesto gösterileri düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Muhtada Esad Siyonist rejimin bölgedeki yayılmacı projesi konusunda uyarıda bulunarak rejimin işlediği suçlar karşısında sessiz kalınmasını eleştirdi. El Alemin haberine göre Irak Sadr Hareketi lideri Muqtada es-Sadr, X isimli sosyal paylaşım sitesinde Siyonist düşmanın bölgedeki varlığını sürdürmesi mutlu sonla bitmeyecek ifadelerini kullandı. Gazze'deki ve hatta diğer yerlerdeki durumun ne olacağını biliyorduk ve uyarılmıştık. Siyonist düşmanın bölgedeki varlığının mutlu bir sonu olmayacak diye yazdı. Muqtada es-Sadr şöyle devam etti. Düşman Amerikan terörizmi kisvesi altında yine sivilleri ve çocukları bombalıyor. Birçok kişi Siyonist Amerikan terörizminin attığı füzelerle Gazze'de çocukların ve kadınların şehit edilmesini, insani ve hukuki hiçbir sınırlama olmaksızın uygulanan uluslararası abluka nedeniyle açlık ve susuzluk çekmelerini sessizce izledi. Türkiye halkı Filistin'in mazlum halkına destek olmak amacıyla Siyonist rejime karşı salı akşamı sokaklara indi. El Alemin haberine göre Türk halkı aralarında İstanbul ve Konya'nın da bulunduğu ülkenin çeşitli kentlerinde geniş çapta sokağa çıkarak Siyonistlerin mazlum Filistin halkına karşı işlediği suçları kınadı. Siyonistlerin Gazze'ye yönelik son dönemdeki vahşet dalgasının 400'den fazla insanın şehit olmasına yol açtığını da belirtmek gerekir. Bu durum, bölgede gerginliğin artması ve çatışmaların yeniden başlaması konusunda yaygın endişelere yol açtı. Amerikan savaş uçakları salı akşamı Yemen'in kuzeyinde bulunan Sahda ilindeki bölgelere saldırı düzenledi. İran'ın bildirdiğine göre Yemen kaynakları salı akşamı Amerikalı teröristlerin ülkeye yönelik saldırgan ve suç niteliğindeki saldırıların yeniden başlattığını bildirdi. El Mesire televizyonu Amerikan savaş uçaklarının Yemen'in kuzeyindeki Sa'da iline bağlı Mecaz kentine bağlı Tahkiye bölgesini hedef aldığını bildirdi. Amerika hükümeti Başkan Donald Trump'ın emriyle pazar gününden bu yana İsrail rejimine bağlı gemilere destek sağlamak amacıyla Yemen topraklarındaki hava saldırılarını yoğunlaştırarak yeniden başlattı. Yemenli yetkililer Amerikalıların askeri tesisler ve altyapıyı hedef aldıkları iddiaların aksine konutlara ve sivil binalara saldırdıklarını ve ülke vatandaşlarını şehit ettiklerini söyledi. Yemen Silahlı Kuvvetleri son 72 saat içinde dördüncü kez Kızıldeniz'de bir Amerika uçak gemisini hedef aldı. İran'ın El Mesire televizyonunda yer alan haberine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, ülke silahlı kuvvetlerin önleyici bir eylemle son 72 saat içinde dördüncü kez USS Harry Truman gemisini çok sedef füze ve İHA ile hedef aldığını duyurdu. Tuğgeneral Yahya Seri, mazlum Filistin halkına destek operasyonunun başlamasının ardından Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Yemen topraklarına yönelik büyük bir saldırı için Kızıldeniz'de düşmanca hareketleri gözlemlediğini duyurdu. Bu düşmanca eylemlere karşılık Yemen füze, deniz ve insansız hava araçları birlikleri USS Harry Truman uçak gemisine ve ona eşlik eden filoya karşı çok sayıda seyir füzesi ve insansız hava aracıyla ortak bir operasyon gerçekleştirerek Yemen'e yönelik saldırıları engelledi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Salı sabahı yaptığı açıklamada Kızıldeniz'in kuzeyinde Amerika uçak gemisi Harry Truman'ın iki seyir füzesi ve iki insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu. Avrupa Parlamentosu'nun bir Fransız üyesi, Amerika Başkanı'nın diğer ülkelere yönelik politikalarını eleştirerek, özgürlük heykelinin Fransa'ya geri dönmesinin zamanının geldiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Rafael Glucksmann, özgürlük heyetini kastederek, yeşil kadının evine dönme zamanı geldi dedi. New York'taki özgürlük heyeti 19. yüzyılda Fransızlar tarafından inşa edilen ve 93 metre yüksekliğindeki en ünlü heykellerden biridir. Bu heykel 140 yıl önce Fransa tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edilmiştir. Pars Today'in İran'ın pazartesi günü haberine dayanarak aktardığı habere göre Rafael Glucksmann, Amerika Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik politikalarını eleştirerek şunları söyledi. Fransa'nın özgürlük heykelini hediye etmesine neden olan değerleri artık Amerika'yı temsil etmiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tehran Nehosum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 İsvan 1403, Hicri Kameri 19 Ramazan 1446 ve Miladi 19 Mart 2025 Çarşamba. 1406 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Ramazan 40 tarihinde İslam Peygamberi Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin değerli damadı, amcaoğlu ve en yakın yarini Ali bin Ebi Talip, Kufe Camisi'nin avlusunda sabah namazı kıldı bir sırada Abdurrahman bin Mülcem Muradi isimli bir şahsın zehirli kılıcıyla yaralandı ve bu elem dolu olaydan birkaç gün sonra şehit düştü. Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra İslam tarihinin ondan cesaret, iman, züht, ahlak, ilim ve adalet simgesi olarak yad ettiği ikinci bir şahsiyetti. Hazreti Ali Aleyhisselam, İslam peygamberinin mutahhar evinde en yüce ilahi bilimlerle tanıştı ve Hazreti Muhammed tarafından bizzat terbiye edildi. Hazreti Ali Aleyhisselam aslında Peygamber Efendimizin davetini kabul eden ilk erkekti. Hazreti Ali bin Ebi Talib Aleyhisselam, Resul-i Ekrem'in çeşitli risalet döneminin tüm aşamasında sadık bir dost ve yaveriydi. Ve hiçbir zaman Hazreti Muhammed'i yalnız bırakmadı. Öyle ki Allah Resulü'nün can güvenliği ve İslam dinini korumak amacıyla canı defalarca tehlikeye girdi ve hak ile batıl arasındaki savaş sahnelerinde daima ön safta yer aldı. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın çok muhabbetli ve sevgi dolu bir kalbi vardı. Öyle ki yetim bir çocuğun gözyaşları karşısında çok üzülür ve etkilenirdi. Hazreti Ali Aleyhisselam adalet aşığıydı ve zulümle mücadele ederdi. ...614 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Ramazan 832 tarihinde İranlı matematikçi ve astronom Gıyasettin Cemşit Kaşani vefat etti. Matematik ve astronomi bilimlerinde çok yetenekliydi ve yıldızların rasat edilmesi için gerekli olan tüm araç gereçlerin mucidiydi. Gıyasettin Cemşit Kaşani'nin matematik bilimindeki mahareti o kadar fazlaydı ki matematik kuramları özellikle pi rakamını dikkatle muhasebe ederdi. ...91 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 İsven 1312 tarihinde devrim şairi ve özgürlükçü din alimi Eşrefettin Hüseyini vefat etti. Hicri Şemsi 1250 yılında Kazvin'de dünyaya gelen Eşrefettin Hüseyini çok küçük yaştayken babasını kaybetti ve büyük zorluklarla büyüdü. Gençliğinde Kerbela ve Necef-i Eşref'e giden Eşrefettin Hüseyini tahsilini İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de sürdürdü. Ardından İran'ın kuzeyindeki Reşt kentine gitti ve orada meşrutacıların düşünceleriyle tanıştı ve sonuçta Nesim-i Şomal gazetesini yayımlattı. Eşrefettin Hüseyin'in şiirleri halkçı olması ve İran'ın bağımsızlığı ve halkın hukukunu savunduğundan dolayı halkın geniş memnuniyetiyle karşılandı. ...74 yıl önce bugün Hicri Şems 29 İsven 1329 tarihinde İran milletinin despot şah rejimi ve İngiliz sömürgeciliğine karşı başlattığı inişli çıkışlı mücadelenin ardından İran'ın Milli Şura ve Senatı Meclisleri İran Petrol Sanayisi'nin millileşmesine dair yasayı onayladı. İran Petrol Sanayisi'nin millileşmesi yasasının onaylanması aslında İran halkının sultan düzenine karşı başlattığı harekette doruk nokta olarak sayılırdı. Ve bu hareketin sonuçlanmasını hızlandırdı. Söz konusu yasanın onaylanmasıyla birlikte Dr. Musaddık, halk ve dini liderler özellikle Ayetullah Kaşani'nin destekleriyle İran Başbakanı oldu. Ve bu yasanın uygulanması hükümetin öncelikli gündem maddesiydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatlar Ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Selam olsun size. Kadir gecelerinden bir geceyi dua ve ibadetle geçiren ve pak ve hafiflemiş bir şekilde geleceğe umutla bakan sizlere. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayının fazileti hakkında şöyle buyurur. Ramazan ayı günahların bağışlandığı ve ilahi azaptan kurtuluş ayıdır. Ramazan ayı tevbe etme ve Allah Teala'ya geri dönme ayıdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamda şöyle diyor. Bu ay için bazı sıfatlar zikredilmiştir ve bu sıfatların ve özelliklerin her biri üzerinde durulması gereken sıfatlar ve özelliklerdir. Bu sıfatlardan biri tevbe ve pişmanlık ayı olmaktır. Tevbe yanlış bir yoldan, yanlış bir işten, yanlış bir düşünceden geri dönmek ve pişmanlıkta Allah-u Teala'ya doğru yönelmektir. Şu tevbe ve pişmanlık doğal olarak aynı anlamı anlatır. Eğer yanlış yoldan geri dön diyorsak, bunun anlamı hata noktasını, hata yolu tespit etmektir. Bu çok önemlidir. Şu tevbe ve pişmanlığın ilk adımı işin kusuruna bakmaktır. İşin neresi aksadığını anlamaktır. Hatamız nerede olduğu, günahımız nerede olduğunu anlamaktır. Ramazan ayında gücümüz yettiği kadar dikkatli olmalıyız. Davranışlarımızı düzeltmeli, fikrimizi, söz ve amelimizi ıslah etmeli, arayıp kusurlarını bulmalı ve bu kusurları bertaraf etmeliyiz.
Tevbe kötülüklerden dönmek ve iyiliklere yönelmektir. Tevbe, şimdiki zamanda günahları terk etmek ve gelecekte terk etmeye karar vermektir. Bir başka ifadeyle tevbe, günah içeren amellerimiz yüzünden pişman olmak ve kötülüklerimizi telafi etmektir. Yani insan ilk önce günahlardan arınmalı, ardından ilahi sıfatlara bürünmeli ve üzerindeki kirli çamaşırları çıkarıp temiz çamaşırları giymesi gibi davranmalıdır.
Rivayetlere göre İmam Ali aleyhisselam adamın birinden sürekli estağfurullah dediğini duyar ve sorar. Acaba istiğfarın ne demek olduğunu bilir misin? İstiğfar için 6 şart gereklidir. Birincisi geçmiş günahtan pişmanlık duymak. İkincisi bir daha o günahı tekrarlamamak üzere ciddi karar vermek, üçüncüsü halkın hakkını ödemek ve böylece aklanarak Allah'ın huzuruna çıkmak, dördüncüsü şimdiye kadar eda edilmediği tüm vacipleri eda etmek, beşincisi vücuduna haramdan eklenen eti derin kemiklerine yapışana kadar eritmek ve altıncısı ibadet acısını bedenine tatmaktır. Günahın tadını tattırdığın gibi. Ardından estağfurullah diyebilirsin. Dolayısıyla tevbenin kabul görme şartı, geçen vacipleri telafi etme ve kul hakkını eda etmektir. Zira Allah-u Teala kul hakkı konusunda daha fazla hassastır ve hak sahibi razı olmadığı sürece Allah-u Teala da razı olmaz. Ve bu yüzden günahkar kulun tevbesi kabul edilmez.
Ya ilahi,
ya ilahi, in akun akhtatu au jawaztu qadri fa'fu an zambi waghfir li khati'ati wa wizri wahdini للهدى والحق صدري يا إلهي.
Sohbetimizin ikinci bölümünde yine mübarek Ramazan ayında orucun kazasının kefaretiyle ilgili konumuz devamında yine kefaretin vacip olduğu durumlar ve miktarı hakkında sizinle bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz. Eğer biri Ramazan ayında bir mazeret yüzünden oruç tutmaz ve bir sonraki Ramazan ayına dek müsamahakar davranarak ve hiçbir özür ve mazereti olmaksızın kaza yapmazsa, daha sonra orucunun kazasını yerine getirmeli ve geciken her gün için kefaret ödemelidir. Ancak eğer Ramazan ayının orucunun kazasını oruç tutmaya engel olan bir sebepten ötürü geciktirdiyse, sadece oruç tutmadığı günlerin kazasını yapması yeterlidir ve kefaret ödemesi gerekmez. Gerçi müstahap vacip gereği hem kaza yapması hem kefaret ödemesi gerekir.
Eğer biri belli bir günde oruç tutma adağında bulunursa ve o günde kasten oruç tutmaz veya orucunu bozarsa kefaret ödemesi gerekir. Adağın kefareti yemin kefareti kadardır ki 10 fakiri doyurmak veya 10 fakiri giydirmekle eşdeğerdir. Eğer bunu yapabilecek gücü yoksa 3 gün aralıksız oruç tutmalıdır.
Eğer biri kaç gün orucunu kaza etmesi gerektiğini unutmuşsa emin olduğu günler kadar kaza yapması gerekir ve daha fazlasını kaza yapması gerekmez. Eğer biri orucunun kazasını geciktirmekle kefaret ödemesi gerektiğini bilmiyorsa kefaret ödemek omuzundan düşmez ve her gün için velev ki birkaç yıl geciktiyse kefaret ödemesi gerekir. Yani sadece bir kez kefaret ödemesi vaciptir ve birkaç yıl geçtiği için yeni kefaretler eklenmez. Gecikme kefaretinin miktarı bir fakire verilecek 750 gram buğday, pirinç, un veya hurmadır. Bundan başka her gün için bu kadar kefaret ödeyen kimse birkaç günün kefaretini bir fakire verebilir.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah.
Değerli dostlar, hepinize Aşr gecelerine hoş geldiniz diyoruz. Allahu Teala Fecr suresinin başında bu 10 geceye yemin etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun fecre 10 geceye. Bazı müfessirler bu 10 geceden maksat Kadir gecelerini de kapsayan mübarek Ramazan ayının son 10 gecesi olduğunu belirtiyor. Bu geceler büyük önem arz ediyor, öyle ki Allah Resulü her yıl bu 10 gecede yatağının toplanmasını emrediyor ve kendisi camide itikaf ediyor ve büyük bir şevkle geceleri uyanık geçirerek ibadet ediyordu. Nitekim birçok Müslüman da bu konuda o Hazreti uyarak itikaf ediyordu. Buna göre mübarek Ramazan ayının son 10 gecesini camide itikaf ederek geçirmek müstahaptır ve büyük faziletleri vardır. Allah Resulünden bir rivayette Ramazan ayının son 10 günü itikaf etmenin sevabı 2 hac ve 2 umre kadar beyan edilmiştir.
Şeyh Kuleyni İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan naklen Kafi adlı eserinde o Hazretin mübarek Ramazan ayının son 10 gününde her gece şu duayı okumayı tavsiye ettiğini yazmıştır. Ramazan ayı sona erip bu gecenin şafakı sökülmesi ve benden senin katında benim azabıma sebebiyet verecek bir günah geride kalmış olmasından kerim zatına sığınırım.
Yine her vacip ve müstahap namazdan sonra şu duanın okunması tavsiye edilmiştir. Ey Yüce Rabbim! Ramazan ayından geçen ve biz hakkını eda edemediğimiz günler kadar sen o hakkı eda buyur. Ve bizim bu ayda ibadette kusur etmemizi bağışla. Ve bu ayda ibadetimizi kabul buyur. Bizi günahda aşırıya kaçtığımız için serzeniş etme. Ve bize mahrum bıraktığın kullarından değil de merhamet ettiğin kullarından yap.
Umarız hepimiz bu duanın hakkı Yüce Allah tarafından bağışlanırız. Ve Allah Teala hepimizi mübarek Ramazan ayının kalan günlerinde günahtan korur. Bu geceler için rivayetlerde daha detaylı bir duadan da söz edilmiştir ki şimdi bu duanın bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tu'akhidna in nesina ev ahtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbena إلا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Yüce Rabbim, nazil ettiğin kitapta şöyle buyurdun. Ramazan ayı, Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Kur'an-ı Kerim insanları hidayete erdiren ve hakla batılı ayıran kitaptır. Bu ayda Kur'an-ı Kerim nazil olduğu için bu ayı büyük saydın ve içine Kadir Gecesi'ni yerleştirerek özel yaptın. Hani bin aydan daha üstün kıldığın gece. Ey Yüce Rabbim! Elden giden Ramazan ayının günleri ve geceleridir. Sen bu ayda bana neler geçtiğini daha iyi bilirsin. O zaman senden istiyorum, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e selam gönder ve benim varlığımı cehennem ateşinden uzak tut ve rahmetinle cennete yerleştir. Senden duamı icabet etmeni ve dehşet gününde benim için kıyamet gününde hazırlanan her türlü korkudan korumanı niyaz ediyorum. Ey demiri Davut için yumuşatan ve Eyyub'un başından büyük afetleri kaldıran, ey Yakub'un büyük acısını ve Yusuf'un kederini yok eden Rabbim, Muhammed'e ve hanıdanına senin şanına ve makamına yakışan selamı gönder ve bana benim hak ettiğim gibi değil de senin hak ettiğin gibi davran.
Muhterem dinleyiciler, şimdi de Ramazan ayının 19. gününün duasını hep birlikte dinleyelim.
Allahümme vefir fihi hazzi min barakatih ve sehil sebil قبول حسن الحق المبين.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın 19. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsiday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Peygamber döneminde hem peygamber Allah'a itaat ve ibadet iddiasında bulunuyordu, hem de ona karşı cephede onunla savaşanlar, sabotaj yapanlar, onlar kendileri için iddiada bulunuyorlardı. Onlar Allah'a itaat etmenin tamamen onların inisiyatifinde olduğunu sanıyorlardı veya kendi tabirleriyle kendileri sanmıyorlardı. Allah'a itaat ettikleri gösterişinde bulunuyorlardı. Doğru mu? Değil mi? Güneş gökyüzünde ve tam tepedeydi ve oruçluların kurumuş dudakları sıcak ve yakıcı bir günden haber veriyordu. Eve gidip dinlenmek yerine camiye gelerek öğlen namazını cemaat olarak kılmak ve Ramazan ayının ilk gününde Hicri kameri 1394, miladi 1974, hatibin sohbetlerinden yararlanmak isteyen oruçlular. Camidekilerden bazıları hatibi tanıyorlardı. Büyük bir şevk ve coşku ile yeni ve çekici sözler söyleyen genç din adamı Seyyid Ali Hameni. Çok sade olmasına rağmen derin anlamları olan ve muhatabını düşünmeye sevk eden sözler. Konuşmasının ana teması Kur'an'dı, fakat atasözlerinden, terimlerden ve şiirlerden de yardım alıyordu. Görünüşe göre zengin bir kelime hazinesi vardı. Yaşı genç olmasına rağmen güçlü bir edipti. Selamlar değerli dinleyiciler. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast programımızın ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Geldi bilge biri tekkeden okula, kesti tarikat ehlinin sözünü, sordum. Alim ile abid arasında nedir fark? Ki ondan seçmişsin bu grubu. Dedi ki, o kilimini dalgadan kurtarmaya çalışıyor ve bu boğulanı kurtarmaya çalışıyor. Genç din adamı, Müslüman alim ile Hristiyan papaz ve abid arasındaki farkı güzel ve akıcı sözlerle anlatıyor. Müslüman alim bir köşede oturarak inzivada yaşamak yerine meydana iniyor ve boğulmakta olanın elini tutuyor ve bu hareket sadece bir tek onun görevi değildir. Hiçbir Müslüman diğer insanın boğulması karşısında kayıtsız kalamaz. Tabii ki boğulmakta olan birini kurtarmak hedefiyle suya dalmak için yüzme bilmenin şart olduğu gibi günahkarların kurtarılması için de takvaya bürünmek gerekir. Allah'ın bize Kur'an'da Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz buyurması, takvanın zaferin başlangıcı ve aracı olmasındandır. Başkasını kurtarmak isteyen biri kendini donatır. Takva ise Müslümanların günah darbelerine karşı korunmak için giydikleri kalkandır ve daha sonra günahkarları kurtarmak için tehlike dolu bölgeye giriyorlar. Seyyid Ali Âl-i İmrân suresinin 132 ila 136. ayetlerini mübarek Ramazan ayının ilk günü için seçmişti. O başlangıçta 132. ayeti tilavet etti. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Sonra camidekilere sordu. Acaba Allah'a itaat etmekle peygambere itaat etmek birbirinden farklı mı? Neden Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin buyuruyor? İkisini bir arada belirtmek gereksiz değil mi? Hayır. Eğer sadece Allah'a itaat edin dese ve peygambere itaat edin zikredilmişse, peygamberin karşısında olanlar biz Allah'a itaat ediyoruz iddiasında bulunabilirler. İddianın alanı geniştir. Herkes Allah'ın kulu ve ona boyun eğdiğini iddia edebilir. Peygamber döneminde hem peygamber Allah'a itaat ve ibadet iddiasında bulunuyordu, hem de ona karşı cephede onunla savaşanlar, sabotaj yapanlar, onlar kendileri için iddia ediyorlardı. Onlar Allah'a itaat etmenin tamamen onların inisiyatifinde olduğunu sanıyorlardı veya kendi tabirleriyle kendileri sanmıyorlardı, Allah'a itaat ettikleri gösterişinde bulunuyorlardı. Doğru mu, değil mi? Bazıları kendileriyle yalnız kalınca nasıl siyah bir karneleri olduğunu biliyorlar. Tüm söylediklerinin tepeden tırnağa yalan olduğunu anlıyorlar. Fakat insanlara Allah'ın iyi kulları olduklarını, yaratana boyun eğdikleri gösterisi yapıyorlar. Bunlar gerçekten Allah'a tapan, halka karşı tespit edilmeli. İşte burada Allahü Teala müminler için itaat ve zarureti hakkında şöyle buyuruyor. Allah'a itaat edin ve peygambere de. Eğer peygambere söylemeseydi Resulullah düşmanları biz Allah'a itaat ediyoruz derlerdi. Bu yüzden Allah'a itaatin ne demek olduğu belirlenmeli. Kendilerini Allah'ın kulları bilen fakat Allah kanununun kulu olmayanlar, kanunlara uymayanlar, kulluğu gerektiren kriterlere sahip değiller. Bunlar nasıl biz Allah'ın kullarıyız diyebilirler ki? İmam Hüseyin Aleyhisselam camisinin genç din adamı buraya varınca dikkatlice baktı ve sesini yükseltti. Allah'a itaat edin ve peygambere de. Daha sonra daha yumuşak bir ses tonu ile 132. ayetin devamını kıraat etti. Le'ellekum ki size merhamet edilsin. Allah'ın merhameti ne demek? Allah'ın rahmetine maruz kalmak ne demek? Burada Kur'an'ın ifadesiyle bizim sıradan düşüncemiz arasında bir karşılaştırma yapalım. Biz diyoruz ki eğer günah işlediysek, eğer Allah'a boyun eğmediysek, eğer farzlarımızı, sorumluluklarımızı ve görevlerimizi yerine getirmediysek, Allah'ın merhametinden medet umuyoruz. Allah bize acısın. Bu bizim iddia ve sözümüzdür. Yani bizim halkımızın sıradan sözleri. Allah'ın rahmetini ne için istiyorsun? Kendi görevlerimizi yerine getirmediğimiz için, halbuki biz boğun eğmemişiz, ilahi sorumluluk ve görevi dikkate almamışız. Böyle durumlarda şöyle diyoruz: bizim hiçbir amelimiz yok. Ancak eğer Allah merhamet ederse. Kur'an ayeti tam tersidir. Diyor ki, amel edin, itaat edin, belki Allah'ın rahmetine nail olursunuz. Allah'ın rahmeti ancak bir milletin kendi görevini yerine getirdiği zamandır. Allah o zaman o insanlara merhamet eder ki ona itaat etsinler, kendi görevlerini yerine getirsinler. Yüz milyonlarca Müslüman Allah'ın rahmet yağmurunun başlarına yağmasını mı beklesin? Öyleyse daha çok bekleyin. Seyyid Ali 132. ayeti tekrarladı ve şöyle dedi: Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Muhataplarını minbere mıhlayan konuşma tarzıyla onlara sordu: ne demek Allah'a itaat edin? Allah'a itaat nasıl olur? Kendisi yanıtladı bu kez: Allah'a itaat edin. Allah'a itaat, tüm görevleri ve ilahi hüccetleri omuzlamaktır. Bizim sorumluluğumuza verilen her şeyi yerine getirmektir. Nisa suresinin 65. ayeti şöyle buyuruyor: Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Evet, gerçek mümin böyledir. Eğer bir millet, bir ümmet böyle olursa ve kendini bu şekilde Allah'ın emrine verirse, o zaman ilahi rahmet ve onun sonsuz lütfuna nail olur. O zaman bir ümmet âlığa ulaşır. O zaman bir millet insani gelişime ulaşır. O zaman eli ve ayağından zincirler ve esaretler kırılır. O zaman ilahi rahmete nail olur. Camidekiler Hatib'in konuşmalarına öyle dalmıştı ki ne mübarek Ramazan'ın öğlen sıcaklığını ne de susuzluğunu hissediyordu. Caminin içindeki hava çok sıcaktı fakat Hatib hiçbir rahatsızlık hissetmeden veya bir an bile durmadan konuşmasına devam ediyordu ve Ali İmran suresinin 133. ayetini tilavet etti. Dünyayı daha üstün ödüller almak için ondan daha hızlı hareket etmek gereken bir yarış meydanı gibi bilen ayet. Toplumun dertlerini iyi tanıyan ve dini milletlerin afyonu olarak Müslüman milletlerin zihnine yerleştirmek için ne kadar kapsamlı bir propaganda yapıldığını bilen Seyyid Ali, halka hitap ederek şöyle dedi: Ey insan! Sana hızlanma demiyorlar, sana evde uyu demiyorlar. Güçlerini çalıştırma, sana din adına bunları söyleyen yalan söylüyor ve dinin böyle bir emir vermediğini bilmiyor. Din sana daha fazla hızlan diyor ama neye doğru? Sana layık olana, her ne olursa olsun sizin için küçük ve az olan dünyanın maddi hayatına değil. Ey büyük insan, senin büyüklüğünle, senin konumunla uyumlu olan şeye doğru hızlan. Hızın Allah'ın mağfiretine doğru olsun. Tüm göklerin onun karşısında küçük olan ilahi cennete, tüm dünya onun karşısında küçüktür. Dünyanın tamamı ona kıyasla küçüktür. Sen eğer bir şeye irade etmek istiyorsan, senin için yer ve gök küçük ve önemsizdir. Bunlardan daha büyüklerine azmet. Mağfirete ki her şeyden üstündür. Mağfiret ne demek? Bazen birine küfrediyoruz, sonra özür diliyoruz. Beni bağışlayın veya zulmeden, suç işleyen, günah işleyen, yeryüzünde fesah çıkaran ve kışkırtan kişi Allah'ın azabını hak eder. Sonra kıyamet gününde döktüğü bir damla yağış veya ilgi veya yaptığı tevessül nedeniyle Allah da onun hatalarını bağışlar. Bu mu Allah'ın mağfireti? Hayır. Mağfiret, yüce Allah'ın hesapsızca istediği için birine sebepsiz lütufta bulunması değil, onun kendisi bu ilahi lütuf yolunda çabalamadan. Gufran, yani bir boşluğu doldurmak ve iyileştirmek. Sizin vücudunuz derin bir yara alır, burada size merhem verirler, yaranın iyileşmesi ve vücudun o bölgesinin kendi yanında, kendi cinsini yaratması için ilaç sürersiniz. Bu yara dolar, iyileşir. Eğer verdiğimiz misalde ruhu bedene benzetsek, işlediğiniz her günah ruhunuzda bir yara oluşturur. Neden günah? Ruha darbedir diyoruz. Zira ruhun yücelmesi gerekiyor ve günah, insan ruhunu arzu ettiği mükemmellikten ve tekamülden alıkoyan her şeydir. Örnekleme ve benzetmede bu darbe işte ruhta açılan yaradır. Bir günah işlenince bir eksiklik şekillenir. Allah göstermesin. Biri başkasının malını yerse, birileri yalan söylerse, birileri iftira atarsa, bu işlerin her biri ruhunda bir boşluk oluşturmuştur ve ruhu yaralanmıştır, eksilmiştir, mükemmellikten geri kalmıştır. Şimdi bu günah mağfiret bulmalıdır. Yani bu boşluk, bu ruh eksikliği onun nefsinde oluşan bu eksiklik bertaraf edilmelidir. Buna gufran denir. Nasıl giderilir? Telafi etmekle. Yüce Allah, sen günah işlediğin için şimdi her ne kadar iyilik yaparsan, biz o günahı asla yok etmeyiz demiyor. Allah inatçı değil ki, kendisi Taha suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Affedeceğim. Biz işlenen yanlışlar ve günahları göz ardı etmeye hazırız. Tabii telafi edildiği takdirde. Fakat kimin için? Ayetin devamı şöyle buyuruyor. Tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için. Evet, evriminizin yolu buradandır. Bu tarafa gitmeliydiniz. Sizi affetmeye hazırız ama ne zaman gelişmeye gittiğinizde, tekrar doğru yola döndüğünüzde tövbe edin, yani dönün, imanınızı güçlendirin, salih amel işleyin. Amel, amelden gafil olmamak gerekir. Seyyid Ali daha sonra 133. ayetin 2. bölümünü ele aldı. Allah'ın muttakilere cennet vaat ettiği bölümü hafif gülümsedi ve şöyle dedi. Bilinen bir cümle vardır. Hani dindarlar birbirlerine siz artık cennetliksiniz diyorlar. Biraz duraksadı ve yine aynı gülümsemeyle devam etti. Tabii eğer inşallah sizi içeri alırlarsa hepimiz cenneti arzu ediyoruz. Hepimiz dualarımızda cenneti talep ediyoruz. Fakat bizzat Allah'ın kendisi biz bu cenneti takvalı olanlar için hazırladık diyor. Bu sofrayı insanlardan özel bir grup için serdik. Onlar kimlerdir? Takvalı olanlar. Bir sonraki ayet, 134. ayet, muttakilerin bazı özelliklerini anlatıyor. Takvanın şartlarından biri infak etmektir. İnfak etmek harcamaktan farklıdır. İnfak harcamaktır ama her türlü harcamak değil. İnfak bir boşluğu dolduran, gerçek bir ihtiyacı gideren harcamaktır. Bugün bir şeye, örneğin su ve havaya ihtiyacı olan millete başka bir şeyde yardım edersen burada infak etmemişsin, parayı çarçur etmişsin. Öyleyse infak herkesin işi değildir, zeki insanların işidir. Onlar ihtiyaçlar ve boşlukları anlıyorlar ve o ihtiyaçlar ve boşlukları dolduruyorlar. Ayetin devamı, öfkelerini yenenlere işaret ediyor ve onları takvalı insanlar olarak tanıtıyor. Öfkelerini yenenler kimlerdir? Öfkelendikleri zaman sabrediyor ve öfkelerini dinince akıl ve dirayetle daha iyi olanı yapanlardır. Muttakilerin bir diğer belirtisi onların affedenlerden olmalarıdır ve insanların hataları ve kaymalarını affedenlerdir. Halkın sürçmelerini göz ardı etmek gerekir. Fakat hatalar ve günahların birçoğu sade bir sürçme değildir. Allah da böyle bir günahı zor göz ardı eder. İnat ve kasıtlı olarak işlenen hatayı göz ardı etmemek gerekir. Fakat insanların genelde çok sayıda olan sürçmeleri ve kusurları affedilebilir. Peki, takvalı olanların diğer belirtileri nelerdir? 135. ayette şöyle okuyoruz. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. Evet, Allah'ı anmak bizim elimizde bir vesiledir. Şeytana karşı Allah ipini hatırlamak bizim elimizdedir. Bizim zeki düşmanlarımızın bizim önümüzde oluşturdukları tehlikeden kurtulmak için. Allah'ı anmak çok değerlidir. Muttakiler bir hata işlediklerinde veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlarlar. Onlar günahları için bağışlamayı talep ederler ve mağfiret dilerler. Bu boşluğun iyileşmesine çalışırlar. Fakat bu da Allah'ın yardımı olmadan olmaz. Bu yüzden Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Allah'tan başka kimse insanların günahlarını bağışlayamaz. Senden hareket ve Allah'tan bereket, çalışma ve çabalama bizden ve kabul görmek ise Allah'tan. Öyleyse çalışmak ve hareket etmeyi kendi dosyamızdan silemeyiz. Buna ilaveten muttakiler günah bildikleri şeyin üzerine ısrar etmezler. Bu insanlar çalışma ve çabalamaktan vazgeçmezler. Günahları için istiğfar ederler. Hata ve günah yoluna ısrar etmezler. Bir sonraki ayete göre böyle insanların mükafatı Allah'ın mağfireti ve altından nehirler akan cennetlerdir. İşte onlar mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Evet, Seyyid Ali sözlerini burada bitirdi ve gelecek toplantılarda ehli amel hakkında daha fazla konuşacağına söz verdi. Ardından Kur'an-ı Kerim karesi Hatib'in yerine geçti ve seçilen aynı ayetleri tilavet etti.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ati'u'llaha ve'r-rasule le'allekum turhamun. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
Değerli dinleyicilerimiz, Ayetullah Hameneyi'nin sözlerinden derlenen Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast programımızın ikinci bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emre bil maruf ve nehy-i münker iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münkerden hoşlanmama ve onunla mücadele için kriterleri hakkında konuşmak isteriz.
Resulullah'ın siyerinde temel ilkelerden biri münker ile savaşmaktır. O hazrete göre mümin insan her durumda münker ile mücadele etmelidir. Resulullah Efendimiz münker ile savaşmak için 3 aşama öneriyor ve böylece bu bağlamdaki tüm bahaneleri etkisizleştiriyor. O hazret şöyle buyuruyor: "Sizlerden her kimse bir münker görürse kendi eliyle onu değiştirmeli. Eğer yapamazsa diliyle değiştirmeli ve eğer yine yapamazsa kalbinde onu inkar etmelidir ve bu ise imanının en zayıf kademesidir."
Cahil ve kibirli insanlara öğüt vermek çok zor bir iştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere cahillik, emri bil maruf ve nehyi münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın en başlıca engellerindendir ve mütekebbir de cahil gibi kendini bilgiden mustani görür. Bu yüzden onların ıslah edilmesine hiçbir umut yoktur. Aslında söz konusu iki grubun doğru yola getirilmesi için direnmek, boşa kürek çekmektir ve iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlar için yorgunluk ve üzüntüden başka bir getirisi olmayacaktır. Böyle insanlara karşı en iyi davranış onlara ilgi göstermemektir. Böylece bu insanlar kendilerini alçak ve değersiz görür ve kendilerini ıslah etmeye çalışırlar.
Gören insan için çehre ve yüz tercümana ihtiyacı olmayan ortak bir dildir. İlk karşılaşmada ve konuşmadan önce her insanın rahatsızlığı veya mutluluğu yüzünden okunur. Resul-i Ekrem her zaman kendi yüz ifadeleriyle mutluluğu veya rahatsızlığını sahabesi ve etrafındakilere belli ederdi. Bu yüzden Hazretin sahabesi her zaman Resulullah'ın yüz ifadeleri hakkında çok duyarlı ve hassastı. Resul-i Ekrem'in torunu Hazreti İmam Hasan aleyhisselam haksızlıklara karşı yüce insan büyük babasının tepkisi hakkında şöyle buyurdu. Öfkelendiği zaman yüzünü çevirir ve öfkesini yutardı.
Resulullah'ın mübarek yüzündeki ifadelerin sahabe üzerindeki etkisinin bir başka örneğini Cerir bin Abdullah'tan naklen dinleyelim. Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Yün giyen bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar. Resul-i Ekrem onların muhtaç oldukları ve perişan halde olduklarını görünce halktan onlara yardım etmelerini istedi. İnsanlar bu konuyu fazla önemsemediler. Bu yüzden Resulullah'ın yüzünde üzüntü işaretleri belirdi. Ensarlardan biri Resulullah'ın üzgün olduğunu görünce bir kese para çıkarttı ve onun ardından Resulullah'ın sahabelerinin her biri teker teker hediyelerini getirip muhtaç bedevilere verdiler. Böylece Resulullah'ın yüzünde musluluk belirtileri göründü.
Münkere yani kötülüklere yüz çevirmek çok önemlidir. Zira sürekli günaha dalmış insana gülümsemek, onun çirkin hareketini onaylamak anlamındadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in 63. ayetinde Resulullah'a münafıklara yüz çevirmesini emrederek şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Resul-i Ekrem konuşmaları ve davranışları ile müminleri bir günah ile karşılaştıklarındaki görevlerini belirtiyor. Emir-el Müminin Hazreti Ali aleyhisselam müminlerin görevi hakkında şöyle buyuruyor. Allah Resulü bize günahkar kişiye asık suratle bakmamızı emretti.
Tahran Radyosu.
Günahkarları asık ve üzgün ifadeyle karşılamak Allah'a yakınlık sebebidir. Ve bizim en az görevimiz ise günahlara karşı üzgün olduğumuzu göstermektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Günahlara karşı nefretle Yüce Allah'a yakınlaşın ve bu insanlara karşı yüzünüzü ekşitin ve onlara öfkelenmekle Allah'ın hoşnutluğunu arayın ve onlardan uzak kalmakla Allah'a yakınlaşın.
Resulullah'ın hata yapan sahabeleri karşısında insanların davranışını düzeltme yöntemlerinden biri, onların davranışından duyduğu rahatsızlığı açıklamasıydı. Örneğin Resul-i Ekrem nezdinde yalandan daha çirkin bir özellik yoktu. Ne zaman birisi o hazretin yanında yalan söyleseydi, O Hazreti'nin yalancıya karşı davranışı hızla değiştirdi ta ki yalancı söylediği yalandan tövbe edene kadar.
Çeşitli rivayetlerde kötülükten sakındırmanın üç aşamalı olduğuna vurgu yapılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman bir münkir ile karşılaşsaydı, duyduğu rahatsızlığı yüzüyle ve çehresinde gösterirdi. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir işe şahit olan fakat ondan hoşlanmayan kişi tıpkı o işe şahit olmayan biri gibidir. Ve bir işe şahit olmayan fakat onun yapılmasına razı olan ise tıpkı o işe şahit olan gibidir.
Bu yüzden içten ve batında nefret etmek bir toplumun ısrar edilmesi için bir başlangıçtır ve bu aşamanın gerçekleşmesi için hiçbir şarta gerek yoktur. Eğer bir Müslüman başkalarına yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek ve benzer günahlardan sakındıramıyorsa, en azından kendi kalbinde böyle benzer davranışlardan nefret edebilir. Ve böyle davranışlardan nefret eden ise asla böyle şeylere güler yüzle karşılaşamaz.
Resul-i Ekrem, İsrail oğullarının birinci hatalarının onların günahkarlarla uzlaşması olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İsrail oğullarının birinci hatası ve kusuru bir erkeğin bir başka erkekle karşılaşınca ona "Ey adam! Allah'tan kork ve günah işleme, zira bu işler sana reva değil" deyip, fakat ertesi gün onu aynı durumda gördüğünde onunla beraber oturup kalkmak için onu günahtan sakındırmamasıdır.
Yüce Allah Maide suresinin 78. ayetinde İsrailoğullarının ilahi emirlere uymamaları hakkında açıklamada bulunarak, tam da bu yüzden Allah'ın onların kalplerine birbirine düşürdüğünü belirterek şöyle buyuruyor. İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
Günahla mücadele ve kötülükten sakındırmak toplumda birlik oluşturur ve ilahi azap ise toplumda münkerin yayılması konusunda duyarsız olanlara indirilir. İslam dininde başkalarına ilgi göstermek ve hemcinslerinin geleceğine önem vermenin özel bir yeri vardır. Bazı günahkarlar Allah'a duydukları düşmanlıktan günah işlerler ve bunu yapmaktan hiç çekinmezler. Fakat bazıları da cehaletten günah işlerler ve bu yüzden onlara acımak ise doğaldır.
Resulullah bir rivayette şöyle buyuruyor. Cebrail kafir ve kötülük yapanlara azap vermek de görevlendirildi ve ona söz konusu kesin ibadet edenler ve dindarlarını daha fazla cezalandırılması vahiy olundu. Cebrail Allah'tan bu emrin sebebini sorunca, Allah ona hitaben şöyle buyurdu. Zira onlara verdiğim imtihan ve güçle iyiliğe emretmeyip kötülükten sakındırmadılar ve günah işleyenlere benim öfkem ve gazabıma sebep olmalarına rağmen çok sevdiler.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.